Hoş geldin Bulut Hocam.
Ha, merhaba.
İyi akşamlar. Nasıl internet?
Evet, düzeldi internet ya. Tabii Çorum olunca bir de köy olunca biraz
Aynen doğru.
yapıyoruz. Ama Turkcell sağ olsun, bizi rahatlattı burada.
Doğru, Superbox'taysan iyisindir. Hoş geldin diyelim memlekete tekrar.
Teşekkür
Sen
ederim.
tabii çok küresel bir insansın. Ülkemizi de birçok platformda başarıyla temsil ediyorsun. Bilmeyenler için biz de bir daha söyleyelim. Özellikle turizm alanında yaptığın çalışmalarla, dünyada yaptığın forumlarla, küresel etkinliklerle hem Türkiye'nin sesini duyurdun hem de bu alanda gerçekten liderlik yapıyorsun. Birlikte farklı projelerde de çalışma imkanı bulduk. Ondan bu çalışmalarda ne kadar heyecanlı ve tutkuyla çalıştığını ben bizzat şahidim.
Çok.
Ama tabii şu anda farklı bir gündemdeyiz, farklı günlerde yaşıyoruz. Biz de işte Ayşe ile beraber sosyoloji teknoloji sohbetlerine başladık. Bugün de programda seni konuk etmekten çok mutluyuz. Öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Hoş geldiniz tekrar.
Merhaba, hoş bulduk tekrardan. Ayşe Hanım'la da tanışma fırsatımız oldu. Merhabalar.
Ben de çok memnun oldum bu vesileyle. Teşekkürler.
Şimdi Bulut Hocam, öncelikle istersen yani gerçekten farklı bir dönemden geçiyoruz ama geçtiğimiz günlerde verdiğim bir röportajda da burada notlarımı almışım. Koronavirüsünün küresel turizm sektörüne 1 trilyon dolarlık bir kayba yol açacağından bahsetmişsin.
Evet.
Yani inanılmaz büyük bir rakam bu. Bu salgın geçtikten sonra turizm sektörü nasıl şekillenecek?
Salgını şöyle bilmek lazım. Salgını bizim analizlerimize göre 1 trilyon dolarlık bir kayıp bekliyor aslında turizm sektörü ve bunu parça parça da kaybediyoruz. Nasıl kaybediyoruz? Bugün Antalya'daki otelci arkadaşlar, sadece Türkiye olarak düşünmeyin bunu. Dubai'de çoğu otel kapatmış durumda. Dönüyorsunuz işte Paris'in, Barcelona'nın, Madrid'in, Londra'nın durumu ortada. Çoğu otel artık kendini bir noktada şeye taşımış durumda. Ya devlete yani hastane çalışanlarına, sağlık personellerine hizmet ediyor. Veyahut da kapatmış tamamen işte kilidi vurmuş. Hadi bakalım artık bu iş ne zaman düzelirse biz de kendimizi o zaman bir noktaya çekeriz modunda ilerliyor. Zaten bu parayı yavaş yavaş da kaybediyoruz. Kaybettik de işte özellikle şey boyutunda kaybettik. Ne denir ona? İşte havacılık sektörünün şu an kaybetmiş olduğu 252 milyar dolarlık bir rakam söz konusu. Bu IATA'nın yani Dünya Havacılık Birliği'nin açıklamış olduğu rakam. Bunun en güzel noktasında şeyden tespit edebilirsiniz. İşte bugün Türk Hava Yolları dahil bir dünyanın çoğu havayolu şirketi sadece birkaç havayolu şirketi dışında herkes uçağını şeye indirmiş durumda. Yani uçak pist yapmış durumda. Tamamen park etmiş ve bu işin bir noktaya dönmesini ve bundan artık olumlu bir şekilde ne zaman seyahat yasakları kalkarsa, ne zaman seyahat kısıtlamaları kalkarsa tekrardan hayata dönmenin derdinde. Yani bu süreç sadece işte bu işin sonunda bu kadar para kaybedilecek diye bir mantık yok. Bizim öngörümüz zaten bu paralar parça parça kaybedilmeye başlandı. Bunun ekonomik yıkımını da bu işin sonunda daha net bir şekilde anlayacağız. Çünkü şu an sürecin başında mıyız, ortasında mıyız yoksa sonuna mı yaklaştık bunu kimse bilmiyor. Yani koronavirüsün hangi aşamasına geldiğimizi inanın şu an hem bilim adamları hem de hükümet yetkilileri ve sağlık bakanlıkları hiçbir şekilde net bir şekilde bize analiz veya bize bir rapor ulaştırabilecek bir pozisyonda değiller. Ama ümit ediyoruz ki en azından bu iş bir noktaya döndüğüne bakıyoruz biz. Nasıl denir buna işte? En azından büyük bir kısmını açtık. Artık Mayıs gibi herhalde biraz daha rahatlayacağız ümidiyle akşam kafamızı yastığa koyuyoruz.
Peki hani diyelim ki bu evet bir şekilde rahatladık. Bir şekilde işte seyahatler, uçuşlar yeniden başladı. Peki tüketici davranışı sizce nasıl olacak? Yani şu anda zannetmiyorum ki kimse kendini bir uçakta, bir havaalanında, bir otelde, bir tatil köyünde kendini şu an pek kimse hayal edemiyor. Bu önce eski davranışlarımıza dönüş sürecimiz sizce nasıl olacak? Ya da turizm sektörü bunu nasıl sağlayabilir? Sağlık riski ortadan kalktıktan sonra.
Ya aslında bu önemli bir nokta. Çünkü şöyle düşünebiliriz bunu. İnsanlar organik diye bir dönem başlamıştı. Hatırlarsın işte kanser hastalarının çoğalmasıyla beraber herkes oteller dahil tamamen kendilerini organik işte büfeler, organik ürünler. Bizim otelimiz işte organik şuradan alıyor, diğeri başka bir yerden alıyor diye bu şekilde bir toparlama süreci. Yani otellerde bu şekilde bir pazarlama süreci başlamıştı. Bizim özellikle bundan sonra Hijyen daha ön planda olacak. Hijyen koşulları, otellerin hijyenik olması, işte açık büfelerin sunduğu yemekler, yemeklerde yemeklerin pişirilmesinden tutun da belki çok abartıyorum ama ilerleyen süreçte şununla bile karşılaşabiliriz. Yani bir ustasınız ve aşçı başısınız. Bir otelde çalışmak için başvurdunuz. Sizden zaten sağlık raporu isteniyor ama bu sağlık raporu sadece işte kan testi ve bazı portör testi gibi şeyler isteniyor. Bu sağlık raporu daha kapsamlı bir check-up'a, yani sizin vücut olarak sağlıklı olduğunuz ve işte herhangi bir bulaşıcı hastalığınızın olmadığına dair bir rapora da dönüşebilir. Yani bu hakikaten turizm sektöründe sadece uçağı havayolu şirketini değiştirmiyor. Sektörün çalışma dinamiklerini de değiştiren bir pozisyona gelecek. Benim örnek verdiğim bir nokta var. Örnek veriyorum, yani siz işte Erdem Bey'le beraber gittiğinizde bir tatilde işte bir tatile girdiğinizde, bir odaya girdiğinizde, yani bu olaydan sonra ben psikolojik olarak kendimi hissediyorum ki muhtemelen siz de hissediyorsunuzdur. Ben halı veya halı flexli bir odada konaklamak istemem. Neden? Çünkü benden önceki kişinin nasıl olduğu ve neyle halı zemin üzerinde ne bıraktığını kimse bilmiyor ve temizlemenin nasıl sonuç aldığını bilmiyor. Ama gittiğinizde işte granit veya mermer bir zeminde veya buna benzer bir zeminde en azından dezenfekteyle daha hızlı ve sizi inandıracak bir şekilde temizlemek olabilir. Bence sektörünü ciddi anlamda değişimler bekliyor. Sadece otelcilik sektörünü değil, özellikle havacılık sektöründe çok ciddi değişimler bekliyor. İşte siz teknoloji tarafında bunları daha iyi gözlemleyebilirsiniz. Ben şuna inanıyorum. Belki çok basit örneğini vereceğim size. Şu an işte uçağa biniyoruz. Çünkü benim hayatımın belki %30'u uçakta geçiyor. Uçağa biniyorsunuz. Business'ından tutun da ekonomisine hepsi aynı. Bindiğiniz koltuk ne kadar hijyenik veya oturduğunuz koltuk veya önünüzde açtığınız sehpanın ne kadar hijyenik olduğunu bu herhangi bir havayolu şirketi için demiyorum bunu. Genele kıyaslıyorum. Böyle bir şey yok yani. Hani ne denir? Kimi zaman işte ön taraftaki cepte başkasının eşyalarını bulabiliyorsunuz. Belki şu bile olabilir. Havacılık sektöründeki değişim. İşte statlarda mesela plastik koltuklar var ya. Plastik koltuklara dönüş bile olur. Çünkü önemli olan bu saatten sonra neye oturduğunuz değil. Sizin konforunuz değil, sizin sağlığınız. Çünkü dünya şunu görmüş oldu. İnsan sağlığı her şeyin üstünde. Yani biz evet uzaya çıkabiliyoruz. Biz teknolojik olarak işte bugün 5G'yi konuşuyoruz. Daha başka şeyleri konuşuyoruz ama ufacık bir tane virüs, belki kimsenin önemsemediği, şu an hatta Başkan Trump dahi ilk başta bunu önemsemedi. İşte Boris Johnson ilk başta bunu önemsemedi. Dünyada birçok lider bunu, hatta işte dün izlediğim Brezilya Cumhurbaşkanı hala bize herhangi bir şey olmaz diye açıklamalar yapıyor. Yani bu ufacık bir virüs tüm insanların hayatını ve kaderini değiştirebiliyor. O yüzden bence bu saatten sonra insan sağlığı temelinde bazı şeyler daha şekillenecek ve ön plana gelecek.
Yani inşallah şu süreci atlattıktan sonra, yangın söndükten sonra özellikle turizm sektörünün herhalde kendini baştan aşağı yenilemesi gerekecek. Yani farklı konseptlerde, bu havacılık olsun, konaklama olsun, işte event olsun, etkinlikler. Mesela yıllardır inanılmaz kalabalık kitlelere küresel etkinlikler yapıyorsun.
Evet.
Şimdi tekne mesela o kadar kişiyi, yani Lütfü Kırdar'dan tut Hacı Kongre Merkezi'ne kadar ben biliyorum dışarıda o kadar bekleyeni olan etkinlikler organize ettin. Toplanabilecek mi mesela? Bu da mesela bir problem. Ve bunlara yönelik acaba inovatif fikirler, düşünceler, teknoloji odaklı, teknoloji olmayan, teknoloji odaksız konuşuluyor mu sektörde? Biz işin içinde değiliz, sen daha çok işin içindesin. Ve neler görebileceğiz, neler yaşayabiliriz?
Şimdi bizim tarafta özellikle etkinlik sektörü tamamen biraz daha dijitale dönmüş durumda. Yani biz de işte Global Tourism Forum olarak işte bu ay sonu itibariyle bir dijital zirve yapacağız. Bir iki devlet başkanının katılacağı, onlarla beraber böyle bir dijital zirveyi organize edeceğiz. Tabii mecburen biz de kendimizi bunun bir an içerisinde bulduk. Yani hani kendimizi bu ortama ayak uydurmak zorunda kaldık. O yüzden önemli nokta turizm. Ben şu saatten sonra daha ziyade böyle geniş işte 10 bin kişilik, 20 bin kişilik büyük fuarların daha büyük şekilde organize edileceği kanısında değilim. Çünkü en azından 2-3 sene. Çünkü insanların psikolojisinin bir bu noktada bir rahata ermesi gerekiyor. Çünkü işte bugün kalkıp da ben havacılık fuarına veya kalkıp da ben işte fuarına Londra'da işte daha önce katıldığımız işte fuara gitmek için o kadar büyük eforlar harcayacağını insanların düşünmüyorum. Çünkü insanlar en önemli nokta kendi sağlıkları. Kendi sağlığını da kimse kalkıp da durduk bir yere riske atmak istemez. Şöyle söyleyeyim. Bugün Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı bu soruyu da ben size sorayım. Dese ki ya biz bunun aşısını bulduk. Tamam artık bu iş bitti dese siz inanır mısınız? İnanmazsınız. Yani öyle
bir bekleriz, evet.
Bir süre bekleriz yani.
Yani hani sadece beklersiniz. Ya böyle diyorlar ama bir bakalım görelim dersiniz. Ve ben mesela bu süreçte Dünya Sağlık Örgütü'nü çok başarısız buluyorum. Çünkü ilk Çin'de bu virüs ilk ortaya çıktığında ki aynısını Ebola'da da yaptılar. İlk ortada dedi ki ya bu işte tüm dünyayı etkileyen bir süreç değil dedi. Ama baktık gördük ki aslında tüm dünyayı etkileyen bir süreçmiş. Belki bu iş Aralık ayında Çin'de ilk çıktığında dünya bir olup Çin'le bu süreci hızlı bir şekilde engaje edip ve süreci bir noktaya getirseydi ki biliyorsunuz Çin'in o dönem yeni yılıydı. Belki o dönemde bir kısıtlamalara gidilseydi özellikle havacılık olarak bu virüs bu kadar yayılmayacaktı ve daha erken kontrol altına alınacaktı. O yüzden demek istediğim nokta şu, ben artık event boyutunda da bu kadar büyük ve kapsamlı işte 20 bin kişinin bir araya geldiği, insanlar şununla övünmeyecekler işte 10 bin kişilik 15 bin kişilik bir ben etkinlik yapıyorum mantığından değil de siz biliyorsunuz World Mobile Congress yanlış hatırlamıyorsam bu kongre gibi mesela 100 bin 150 bin kişilik katılımcıyla organize ediyorlar. Yani insanlar artık bununla değil daha farklı enstrümanlar geliştirecekler süreç içerisinde.
Bir de yani şimdi özellikle bazı şehirler tamamen turizmden bir şekilde gelir kaynağı yapıyor. Yani
bazı ülkeler.
Ülkeler yani mesela işte bu World Mobile Congress diyoruz ama Barcelona'da her sene yapılıyor.
Evet.
Barcelona'da aynı fuar alanında belki yılda 20-25 tane buna benzer etkinlik yapılıyor. Ve şimdi hepsi birer birer iptal oldu. Yani gerçekten çok ilginç bir süreç ve turizm sektörü de sen daha iyi belki Bulut Hocam yani konu uzmanı olduğu için açıklarsın ama dünyadaki ekonominin büyük bir paya sahip yani dünya ekonomisinde ve ekmek yiyen çok insan var. Belki burada sen soracağın bir şey varsa.
Yani tabii bir de bu şimdi büyük bir gelir kaybından yani ekonomik kayıptan bahsettik ama hani bunun önemli bir bölümü de herhalde istihdamla ilgili. Yani sadece işletmelerin ya da havayolu şirketlerinin ya da işte turizm şirketlerinin kaybettiği para değil. Onun dışında bir de ciddi bir istihdam kaybı da yaşanacak.
Evet, hanımefendi var aslında orada. Bizim raporumuzda da bunu açıkladık. 75 milyonluk bir istihdam kaybından söz ediliyor. Burada iki nokta var. Kimse buraya değil. 75 milyon kişi mevcuttaki işinden ayrılacak veya mevcuttaki işini bırakacak anlamında değil. Birincisi bizim turizm sektöründe iki türlü çalışan vardır. Bir sezonluk, bir de kadrolu. Sezonluk çalışan dediğimiz işte yazları özellikle Akdeniz kanağında yazları giderler ve yazları o tesislerde iş bulurlar. 6 ay 7 aylık süreçte çalışırlar. Bu 75 milyon dediğimiz yani işine giremeyen aynı zamanda çalışırken işinden olan kişilerin rakamı 75 milyon. Bugün havacılık sektörü deseniz aynı şey. Baktığınızda işte çoğu havacılık sektörü en son British Airways yanlış hatırlamıyorsam ciddi anlamda rakamını tam hatırlamıyorum ama 10 binin üzerindeydi yanlış hatırlamıyorsam toplam yer hizmetleri dahil çalışanlarına izine gönderdi. Bunun bir faz sonrası da işten çıkarmalar olacak. Yani önce izin, ücretli izin. Baktı ücretli izinde istenilen sonuçlar elde edilmedi. Bir adım sonrası ücretsiz izin. Baktı ücretsiz izinde de iş bir noktaya gelmiyor. Hala maddi olarak şirkete bir külfet oluşturmaya başlıyor. Arkasından işten çıkarmalar başlayacak. Daha henüz o üçüncü, yani daha ikinci aşamaya da gelmedik. Üçüncü aşamayı düşünmek bile istemiyorum. Çünkü turizm sektörü insan odaklı bir sektör. Ama şöyle bir gerçek var. Bunu kesinlikle değinmeden geçemeyeceğim. Şimdi Türkiye dünya turizm istatistiklerinde ve sıralamalarında hep 6. 7. Hep buralara gelen turist sayısı bazında. Türkiye bu süreçteki iletişim kampanyasını doğru ve başarılı bir şekilde yönetirse Turizm Bakanlığı olarak aslında şu an tam zamanı bu süreci yönetirse bu sürecin sonunda ilk 3'e oturabilir rakam olarak. Yani bizim hep söylediğimiz var ya işte 75 milyon turist işte 50 milyar dolar rakam. Bunun gibi yüksek rakamları hep konuşur ve söyleriz. Neden bize işte daha cebinde yüksek meblağlar harcayan turist gelmesin, daha paketle ucuz turist geliyor. Evet, işte bak Yiğit de aynısını söylemiş. Evet doğru ama tanıtım için geç bile kaldı. Yiğit Bey önceden selamlarımı iletiyorum. Kendisi sektörden üstadımızdır. Kesinlikle katılıyorum. İletişim kampanyasını çok iyi yönetirsek, en azından bundan sonrasını iyi yönetirsek, ben inanıyorum Türkiye'yi küçük İspanya'nın ve İtalya'nın, Fransa da buna dahil, buradan çok ciddi yaralar aldı. Ve bunlar bizim baktığımızda bu işte ilk 6'daki hep rakiplerimiz arasındaydı. İşte sosyal medyanın bu kadar yoğun olduğu dönemde, ki Yiğit Bey de aynısını söylüyor, kendisi de yazıyor. Bu şekilde bir kitlenin olduğu dönemde bence daha başarılı bir kampanya ve daha başarılı bir süreç yönetilebilir.
Hatta... Biz de, ben de aslında tam onu soracaktım. Yani şu anda bütün sektörlerde işte başta hem işte evden çalışma sistemiyle sonra eğitim bütün dünyada uzaktan eğitime dönmüş durumda. Yani dijitalleşme her alana girdi ve böyle çok ani değişimler, hızlı değişimler yaptı. Tam da bu tanıtımdan bahsetmişken ve bu süreçte daha önce bizden daha belki fazla turist çeken ya da turistik ülke olarak tanınan ülkeler de şu anda maalesef bu durumla baş etmeye çalışıyorken dijitalleşmeyi bu süreçte nasıl kullanmak avantajlı olur? Hani bizim için önemli olan turizm sektörünün geleceğini biraz olsun daha az hasarla geleceğini açabilmek açısından.
Ya burada kampanyayı şöyle yürütmekte fayda var. Tek başına sadece işte Türkiye'de Antalya'ya Aspendos'u gez veya işte Topkapı'yı gez gibi gibi durumlarla değil. Aslında ülkenin ne kadar güvenlikli, yani steril anlamda da güvenli olduğunu, işte sağlık personelimizin hastalara nasıl hizmet verdiğini, bunları da anlatmak lazım insanlara ki onlar da kendilerini, oldu ya yarın öbür gün tekrardan buraya geldiklerini, kendilerini herkes. Turizmin olması için öncelikle şunu izah etmem gerekiyor. Bir, güvenlik olması gerekiyor. İki, uçuş olması gerekiyor. Şu an insanların yaşadığı, evet, bir terör kaynaklı bir güvenlik problemi değil ama insanların sağlığıyla alakalı bir güvenlik problemi var. İnsanlara bunu anlatması gerekiyor. Yani ülkelerin yapması gereken kampanyalarda. Yani aslında biz burada Home Turkey kampanyasıyla, Türkiye'nin daha önce yürüttüğü kampanyayla ciddi bir ivme yakalamıştık. İşte Home of Rumi, Home of Ayasofya, Home of konseptiyle. İşte keşke o kampanyayı bence değiştirmeselerdi. Bana sorsanız ben bunu eleştiri olarak yorumlarım, yani özellikle idareye ve yöneticilere. Çünkü o kampanya şu an tam zamanıydı. Şu an böyle bir kitle varken ve insanlar stay at home, yani evinde kal. Ve biz o home kelimesini zaten sahiplenmiştik. Yani işte Mevlana'nın evi, İstanbul'un evi, işte etkinliklerin evi kelimesinde tam da böyle örtüşecek bir noktaydı. Ama bundan sonraki süreçte Go Turkey ile daha özellikle dijitalde, Yiğit Bey'in de söylediği gibi Enes arkadaşımızın da söylediği gibi daha dijitale yönelerek ciddi kampanyalar ve çalışmalar yapılabilir. Ama gene söylediğim gibi bu özellikle ya dijitalde yapılacak kampanya şu an şu noktada değiliz. Muğla'daki bir teknenin fotoğrafını paylaş ve altına açıklama yaz. Şu an o pozisyonda değiliz. Şu an tamamen kriz yönetimi. Yani bir krizde nasıl bir süreci hareket ettirirsek şu anda kriz yönetimine yönelik bir dijital kampanya yürütülebilir. Ben şunu da çok başarılı buluyorum. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklamalar, yani Cumhurbaşkanımızın açıklamalarıyla da dünyaya mesajlar verilebilir ki turizm olarak. Turizm sadece şu şekilde düşünülmemelidir. Zaten en büyük hatayı da burada yapıyoruz. Turizmi sadece bir oteli pazarlamaktan ibaret görerek hata yapıyoruz. Turizm bir diasporadır. Turizm bir diplomasidir. Turizm bir kültür diplomasisidir. Turizm bir ülkenizin, kültürünüzün, fikirlerinizin pazarlanmasıdır baktığınızda. Bunları bir bütün olarak elinize aldığınızda ortaya gerçekten başarılı bir çalışma çıkar. İnşallah bunu da yakın sürede arkadaşlarımız, yöneticiler bir an evvel aksiyonlarını alır ve harekete geçerler. Çünkü turizm, işte bakın Dubai Expo ile ilgili yaptığı çalışma yıllardır ciddi anlamda yatırım yaptı ama hiçbir şekilde işi riske atmadan bildiğim kadarıyla dün Expo Yönetim Komitesi'ne hemen açıklamalarda bulundu ve açıklamalar şeydi, işte biz bunu 2021'e almak istiyoruz. Yani onlardan bir talep gelmeden hemen kendileri yaptılar. Yani aslında bu şekilde bir diplomasiyi iyi yürütmek lazım. Çünkü ortada oluşacak ciddi bir boşluk var. Yani bu size söylediğim gibi 1 ile 5 arasındaki 3 tane rakam boşa düşmek üzere. Ve biz bunu iyi kullanırsak Türkiye olarak, İnanıyorum ki bu ciddi sonuçlar doğuracak. Yani Türkiye'nin belki uzun süredir rüyasını gördüğü, uzun süredir hayal ettiği noktaya biz bir anda gelmiş olacağız. Ve bu krizi fırsata çevirme şansımız var şu an.
Bir de özellikle tabii sen bir ekosistemden ve konseptten bahsediyorsun. O haklı olarak. Yani sadece bir otel konaklama değil. Bunun bir genel konsepti var. Benim hep yıllardır sonuçta bizde hem iş gereği olsun hem tatil olsun, tatil amaçlı çok seyahat eden bir aileyiz. Benim kendi ülkemizden gördüğüm, bunu sen daha iyi yorumlarsın. Çünkü tüm dünyayı geziyorsun. Dünyada bu işin duayenleriyle berabersin. Temizlik babında gerçekten gerek otellerimiz olsun, gerek havayolu taşımacılığımız olsun, gerek havalimanlarımız olsun. Ben hep çok iyi standartlarda olarak addediyorum, düşünüyorum. Fakat bu dönemde özellikle büyük ihtimal artık bir vatandaş olarak da, müşteri olarak da düşündüğümde bir tercih yapacak ya. Yani mesela Antalya'daki büyük ihtimal yabancı turist geleceği zaman oradaki hastanelere de bakacak bence.
Kesinlikle.
Yani oradaki sağlık etkisine kadar ya da İstanbul'a geldiğinde büyük ihtimal bakacak da bir yoğun bakım yatak sayısı nedir, ne değildir gibisinden. Restorana gittiğinde gene aynı şekilde. Bu konuda ne düşünüyorsun? Yani sağlıkla ilişkilendirildiğinde nasıl bir belki bu konuyu daha iyi anlatmamız lazım. Bir de Bulut Hocam, şu anda dünyada turizmle alakalı vizyonunu, tanıtımını iyi yöneten ülkeler var mı? Dikkatini çeken.
Şimdi şöyle ilk sorunuza dönecek olursak, birincisi otellere kesinlikle bir düzenleme gelmesi kanısındayım ben. Çünkü otellerdeki işte doktor belli saatlerde geliyordu veya bir hemşire bulunuyordu. O hemşire de genelde ikinci iş olarak otellere geliyordu. Veya işte bir otelde değil, beş otelde birden hizmet veriyordu. Bence bir defa bunun kendi bir şekilde, sistematik bir şekilde ilerlemesi gerekiyor. Bunun bir düzenlenmesi gerekiyor. Bunu Sağlık Bakanlığı ile koordineli bir şekilde, Turizm Bakanlığı'nın acil olarak bunu düzenlemesi gerekiyor. Çünkü artık bu şey noktasında değiliz. Yani insanlara bizim otelimizde bir hemşire var veya bizim otelimizde bir doktor var. Bunu anlatmak değil, bu bir standart olmalı. Ve bu standardın düzenli bir şekilde koordine ve kontrollü halde gelmiş olması gerekiyor. Bu birincisi. İkinci sorunuza geldiğimde de soruyu tekrar dinle.
Yani örnek olarak Bulut Hocam, dünyada şu anda sen takip ettiğin için yani şu andaki bu süreci iyi yöneten ülkeler var mı? Neler yapıyorlar?
Örnek kampanyalara baktığımızda şu an bu süreci en iyi yöneten Visit Britain. İngiltere bu işi çok iyi yönetiyor. Özellikle turizm boyutunda. İkinci noktaya geldiğimizde Portekiz, hatta biz bunu sıralamıştık. Üçüncü noktaya geldiğimizde de Dubai bunu çok iyi yönetiyor. İlk üçü soruyorsanız, özellikle dijital ve sosyal medya kampanyası olarak, yani bunu insanlara çok iyi anlatan ve insanları doğru bilgilendirme ile ilerleten. Çünkü siz eski, örnek veriyorum işte paylaştığımız Dubai'deki Burj Khalifa'nın fotoğrafını paylaşıp altına işte kredi tut bilmem bir şey deyip birinden aldığımız fotoğrafı paylaşmak yetmiyor artık. Artık paylaşmanız gereken o fotoğraftan ziyade aynı zamanda bunun insanlara işte stay at home şeklinde telkinlerle veya işte kendi sağlık sisteminizin ne kadar güçlü olduğunu anlatır mesajlarla sonuçta bilinçaltına yerleştiriyorsunuz bunu. Yani insan dediğinizde beşeri bir varlık. Siz sosyologsunuz. Süreci daha iyi bilirsiniz. Yani baktığınızda sizin burada gördüğünüz reklamlar sadece ülkeye önce gördüğümden şu an bir farkı yoksa kafamda özellikle basın mecrası dediğimiz bir sürü yanlış haberle de dolu. İşte hatta hatırlarsınız Sayın Fahrettin Altun'un açıkladığı bir iletişim başkanımızın açıkladığı bir şey vardı. AFP'nin BBC'nin servis ettiği fotoğraflarda ilk koronavirüs vakası ilk çıkmaya başladığında Avrupa'da Türkiye fotoğraflarıyla servis ediliyordu. Yani aslında oluşan bir psikolojik ve sosyolojik, yani insanlarda oluşturulan bir algı var. Sizin bu algıyı bu şekilde kırmanız gerekiyor ve bizim gördüğümüz analizlerimizde bunu en iyi yöneten şu an bir İngiltere, iki Portekiz, üç de Dubai. Hakikaten bunu çok başarılı bir şekilde yönetiyorlar.
Benim şimdi bir izleyici sorusu var ama ondan önce sormak istediğim bir şey var. Şimdi Antalya, evet, yabancı turist, işte daha böyle yaz turizmi falan, tamam. Ama şimdi bir iç turizm var. Özellikle Ege kıyıları, hani yaz turizmi için düşünecek olursak. Bir de Kapadokya var. Hem yerli hem yabancı turist çeken. Ama buralar böyle büyük otellerin, büyük tatil köylerinin bulunduğu yerler değil. Butik oteller, küçük işletmeler, küçük restoranlar vesaire. Bunlar nasıl etkilenecek? Gerek Ege kıyılarındakiler, gerek Kapadokya'dakiler. Hani küçük, daha çok son yıllarda daha popülerleşen aslında. küçük oteller, butik oteller
ya da nasıl etkiliyor? Mardin örneği var mesela.
İşte yani daha çok kültür turizmi ağırlıklı bölgelerdeki o hani tatil köyü olmayan, 5 yıldızlı olmayan oteller nasıl etkilenecek?
Ya şu şekilde küçük otellere ciddi bir revaç olacak bu saatten sonra. Çünkü insanlar eskisi gibi gideyim açık büfeden yani bir sadece Antalya'da değil bugün Mısır'da 2000 kişinin aynı anda konaklayabileceği oteller var. Şimdi 2000 kişiden bahsediyoruz. Bundan hepsi akşam yemeğine inse parça parça büfedeki kuyruğu siz tahmin edemezsiniz. Aynısı Antalya'da da. Artık kitleler bu tarz otellere değil daha ziyade butik otellere de bir talep oluşturacaktır. Butik oteller de işte Kapadokya özelinde. Ama zamanlama olarak soruyorsanız özellikle bizim tespitlerimiz ve bakış açımız ilk başta iç pazar açılacak. İç pazarın arkasından Rusya pazarı açılacak. Çünkü Avrupa pazarını bu sene Avrupa'dan, İngiltere, işte Fransa, Almanya, Nordik'ten herhangi bir turist beklemek çok iç açıcı, yani çok inandırıcı olmaz. Çünkü onlar şu an kendi yaralarını sarmak ve kendilerini biraz daha motive etmekle meşgul olacaklar. Bir de psikolojik olarak kendilerini toparlamakla meşgul olacaklar. O yüzden daha hızlı bir şekilde Rus pazarı açılacak. Rus pazarında zaten belli bölgeler var. Kemer, Belek, işte Muğla'da bazı destinasyonlar. İç pazarda da aynı şekilde. Bir de Asya pazarından ciddi bir talep olacak. Tabii orada şöyle bir risk ortaya çıkıyor. Asya pazarı sonuçta Trump'ın da söylediği bir şey var. Başkan Trump dedi Chinese virüs diye bir açıklama yaptı.
Evet. Yani,
virüsü de direkt Çin'e atfetti. Tabii biz ister istemez ne kadar çok turist gelsin dersek de ortaya şöyle bir şeyler çıkabilir. Yani işte daha önce bunları yaşadık hatırlarsınız. Sultanahmet'te Güney Korelileri hatırlarsam birkaç
evet,
kişi
ne olarak şey yaptılar.
Evet. Değişik toplumsal olaylar da oldu. Şimdi bu virüs olayı yani insanların gözünde her Çinli potansiyel bir virüs taşıyıcısı olarak da algılanmaya başlandı. Şimdi bunun da kırılması biraz vakit alacak diye düşünüyorum. Özellikle Asya pazarı için.
Peki bu izleyicilerimizden gelen bir soru. Diyelim ki yaz aylarıyla birlikte işte virüsün yayılımı azaldı, salgın söndü. Acaba Eylül ayına kayan bir geç turizm sezonu yaşar mıyız?
Yani tabii ki yaşarız. Çünkü insanların tatil bir ihtiyaç artık. Tatil hani öyle gideyim de gezeyim dolaşayım mantığında değil. Bizim toplumumuz için de artık bir ihtiyaç haline geldi. Fakat burada bizim elimizde olmayan sebepler var. Nasıl mesela? İşte geçen sene hatırlarsınız Antalya'da Apron'da otobüs fırtınadan devrildi. Bildiğim kadarıyla Aralık ayıydı. Yani Aralık veya Ocak ayıydı. Şimdi sezon istediği kadar kaysın ama mevsim şartları buna ne kadar müsaade ediyor? O önemli. Bir de tabii okulların açılma dönemi önemli. Yani bundan sonra eğitim sektörü nasıl olacak? O çok önemli. Çünkü bir taraftan baktığımızda da özellikle iç pazar turizminde eğitimle alakalı. Çünkü çocuğunuzun okuldan, oradan işte okuldan çıktıktan sonra veya ara tatilde veya yaz tatilinde herkes tatilini planlıyor. Eğer bu saatten sonra bence Turizm Bakanlığı kadar Milli Eğitim Bakanlığı'nın alacağı kararlar da çok önemli. Özellikle iç pazarda. Çünkü bu aile en önemli enstrüman çocukların eğitiminin ne olacağı, hangi tarihlerde eğitim alacağı.
Evet, belki bu ara şey olur yani şu an aklıma geldi. Hani böyle uzun paketler işte 4 gece 5 günler işte ya da işte plaj tatili, deniz tatili gibi konseptlerin yerine belki daha kısa, daha böyle farklı konseptlerde yeni ürünler mi diyelim artık?
Özellikle sağlık turizmi belki
ya da
şey olabilir. Yani
farklı paketler, farklı alternatif destinasyonlar vesaire üretilerek belki o işte Ağustos sonu, Eylül başı ya da ne bileyim hafta sonları vesaire bayram tatilleri belki farklı konseptlere kayabilir mi? Şu an aklıma geldi.
Doğru. Aslında güzel bir noktaya değindiniz. Bu sadece Türkiye için düşünmemek lazım. Bunu dünyaya uygulamak lazım. İsviçre'de bundan 2 ay önce bu kriz virüs falan filan hikayeleri daha bu kadar canlanmadan İsviçre'de bir toplantıda gene turizmci arkadaşlarla otururken büyük bir operatörümüzün sahibi şunu söyledi ya arkadaşlar dedi biz dedi Antalya ve Akdeniz çanağı ile ilgili bu kadar büyük yatırımlar yapıyoruz bu kadar büyük tesisler kuruyoruz da Avrupa pazarı maksimum 5 bilemediğiniz 7 yıl içerisinde özellikle Akdeniz çanağı olan transferlerini bitirecek dedi. Ben inanmamıştım nasıl olacak bu demiştim. Dedi ki kendisinden örnek verdi. Bakın şu an İsviçre'de Zürih'teyiz. Zürih'te son 2 yılda 20'ye yakın sağlık ve termal tesis açıldı. Ve bu tesislerin, giriyorsunuz içeriye, 150 oda, 200 odalı tesisler. Ve bunlar gitgide çoğalıyor. Sadece İsviçre değil, Almanya, Fransa, İtalya ve çeşitli bölgelerde sadece termal, işte sadece kayak değil, doğayla ilgili bir sürü tesis açılıyor. Şimdi bu tesislerde artık insanlar, siz şunu düşünün, Almanya'da Stuttgart'ta oturuyorsunuz, evinizdesiniz, ya bir uçak seyahati yapayım, 178 kişiyle birlikte aynı uçağa bineyim, sonra kalkıp İspanya'ya gideyim mi dersiniz? Yoksa ya ben çocuğumu alayım, işte oğlum, kızım, eşim, yan tarafta bir tesis var. Tamam, fiyatı biraz pahalı ama geceliği normalde 400 euro, örnek veriyorum. İspanya'ya gidip 2000 euroya bir hafta kalacağıma, gidip orada aynı güneşi görüyorum, en azından yarım gün. Ve gidip orada da rahat bir şekilde tatilimi yapayım dersiniz. Şimdi insanların kafası biraz da...
Isınmanın da biraz etkisi görülecek herhalde. Yani bizim güne, yani Akdeniz çanağında yaz sıcakları daha da artmaya başlayınca da belki birazcık kuzeye doğru ilgi, evet, artacaktır diye düşünüyorum.
Evet. Ya burada kesinlikle Avrupa artık o da bir farklı bir pozisyon. Özellikle 5 yıllık projeksiyonda Avrupa ben içine doğru ilerliyor. Turizm olarak da kendi içine dönmeye doğru. Hareketlilik kendi içerisinde olacak. Fakat orada şöyle bir tespitimiz var. Avrupa Birliği çok büyük bir faktör. İnşallah Avrupa Birliği ile ilgili herhangi bir kopma, dağılma veya politik olarak bir dağılma sürecine girmez. O girerse zaten Avrupa'ya, işte hep konuştuğum şey var ya, bunlardan bir tanesi daha faktör. Yani bu önümüzdeki 3 kişinin ayrılması için bir faktör. Çünkü şu an Schengen vizesini aldığınızda çok hızlı bir şekilde Fransa, İtalya, Almanya veya İsviçre yapabiliyorsunuz. Bir hafta içerisinde üçünde dördünü gezebilirsiniz. Ama Avrupa Birliği kendi içerisinde dağılır ve vize rejimini kaldırırsa bu ciddi bir turistik anlamda ciddi bir, onlar için bir kıyamet olacak. Yani kendi taraflarından ciddi bir facia olacak. Çünkü işte aynı turist Fransa'ya da geliyor, Fransa'dan Hollanda'ya da gidiyor. Bu da ciddi bir pozisyon. Burada dediğim gibi şunu iyi okumak lazım. Operatör özellikle Thomas Cook mesela yakın sürede battı. Thomas Cook'un batışının en büyük sebeplerinden bir tanesi iklim değişikliği ve bunu okuyamamaları. Tabii ki burada finansal, içinde yaşadıkları finansal bir kriz var. Nakit akışını yönetememeleri, hatta işte faturayı CEO'ya kestiler, yönetim kurulu başkanına kestiler ama günün sonuna geldiğinizde, alt kıvrımlara geldiğinizde iklim değişikliğini iyi okuyamamasından kaynaklı süreçler de var. Ben şunu söylüyorum, bu bir değişim hareketi. Yani bu virüs, koronavirüs dediğiniz işi sadece bir virüse bağlı bırakamazsınız. Sadece bir virüsün işte etkisi olarak göremezsiniz. Bence bu dünyada bazı hepimizin bildiği alışkanlıkların değişmesi. Turizmci de kendini ona göre değiştirmeli ve evirmeli. Sadece turizmci, otelci, acentacı değil. Hükümetlerin turizm bakanlıkları da, bugün seyahat işte tur rehberlerimiz de kendilerini buna göre evirmeli ve değiştirmeli. Ve şunu şeffaf yüreklilikle söylüyorum. Kendini eviremeyen ve değiştiremeyen batmaya mahkumdur. Nasıl ki Thomas Cook örneğinde yaşadık bunu. Ve diğer örneklerde yaşadık. Yani daha sonra ah vah demenizin veya ya biz niye battık demenizin bir anlamı yok. Kendinizi buna göre evireceksiniz. Şu an eğer insanlar, uzmanlar kalkıp bugün televizyonda işte steril olmayı, daha böyle... ne denir ona, daha hijyenik olmayı konuşuyorsa, o zaman otelimize dönüp bir bakacağız. Ya diyeceğiz ki evet, bizim eksiğimiz ne? Neleri daha iyi yapabiliriz? Belki bugüne kadar, yani şu işte stewardlar mesela, çok basit örneği, kimsenin umurunda değildir stewardlar. Yani ve ne kadar eğitim, yani eğitim seviyesi daha düşük insan varsa hep steward olarak alınmıştır otellerde. Veya housekeepingler aynı şekilde. Belki bunları bile değiştirecek. Çünkü demek istediğim, oradaki eğitimi biraz daha yukarı çekecek. Oradaki iş gücünün eğitim kalitesini biraz daha yukarı çekecek. Yani demek istediğim, anlatmaya çalıştığım şey şu. Bazı bölümleri atıl olarak hep geri plana attık. Eğer biz bu şekilde böyle devam edersek batmaya mahkumuz. Çünkü artık insanların talepleri klasik bir otelden öteye geçecek. Ve sizin işte arka plandaki bulaşığınız nasıl yıkanıyordan tutun da odanızdaki halıya kadar bunları sorgular pozisyona gelecek.
Belki burada... Bulut Hocam, şimdi çok fazla tabii yorum da var, çok fazla şey de var. Özellikle kaç yıl sürecek diyorlar virüs, mevsimler öteleniyor. Bu virüsten dolayı Antalya'ya hala bahar gelmedi demiş Burcu'nun. Serkan Sayılgan ne kadar rahat olabileceğiz demiş. Ya bunlar zaten sürekli şu anda hepimizin yaşayarak öğreneceği şeyler.
Evet.
Hepimiz sonuçta yaşıyoruz. Bir belirsizlik var. Benim umudum çok yüksek. Bir bilgisayar süreçte daha resmi net göreceğiz diye düşünüyorum. Ama bir şey merak ediyorum. Yani bir bilim kurgu filmi mi ya da ben içinde olduğum için, teknolojinin içinde olduğum için, ama örneğin biraz önce bir şey dedim, mutfak dedim. Yani işte bir kolay uygulamayla mutfağın belki canlı artık cep telefonundan müşteriye yayınlanması bir model olabilir. Ya da şuna inanıyor musun? Robotların housekeeping'in bazı görevlerini önümüzdeki 5-6 yılda alacağına inanıyor musun? Ama robotlar olsa bile onun gene hijyenik olup olmayacağını kim garanti edebilecek? Ama şu anda dikkat ediyorum. Mesela Çin'de görüldükten sonra, biraz daha Çin stabil olmaya başladıktan sonra, özellikle sosyal medyada olsun, internette olsun, işte ne gördük? Otellerde ya da işte karantinadakilere yemek servislerini robotlar yaptı. İşte hastanelerde, ameliyatlarda robotlar ilaç getirdi gibisinden çok fazla hikaye var. Biz de işin içindeyiz, görüyoruz, yaşıyoruz. Ya bu konuda ne düşünüyorsun? Teknoloji gerçekten robotlar üzerinde, yapay zeka üzerinde ya da işte bu online, ne bileyim, mutfağı canlı müşteriye izletme nezdinde bir katkısı olur mu? Yoksa çok ütopik, çok bilim kurgusal bir
Yok,
yorum
ben
mu?
gayet başarılı bir nokta, gayet de başarılı bir yorum. Şöyle, aslında bunların hepsi olacak ve bunları göreceğiz. Şu şekilde düşünün, bundan 10 sene öncesine gittiğinizde otelin mutfağını veya restoranın mutfağını, şimdi hepsi popüler. İşte giriyorsunuz, çok basit örneği, Hukka'ya indiğinizde veya markete indiğinizde Boğaz'da açık mutfak. Ustaların ne yaptığını, nasıl çalıştığını hepsini kendiniz görebiliyorsunuz. Veya bunun gibi bir sürü restoranta şahitsiniz. Aynısını ve bu robotik sistemi de bence daha çok robotik sistemi de kendimiz göreceğiz. Sadece getirip işte kirlileri oraya koyan bir belki çalışması olacak. Ama diğer tüm o processing süreçlerin hepsini robotik sistemle rafa dizilmesi dahil, yani o serviste önümüze gelene kadar hepsini robotik sistemler yapacak. Ben buna kesinlikle katılıyorum. Bunun zaten aslında dönüşümlerini yavaş yavaş şeyde görmüştük. Ne denir ona? Özellikle otellerin, bu küçük otellerin, daha doğrusu budget otel diye tabir edilen otellerin, işte resepsiyonda insan çalıştırmıyor. Neden? İşte bir tane otomat koymuş, otomata kredi kartınızı sokuyorsunuz, arkasından ismini, rezervasyon numarasını giriyorsunuz, size hemen oda kartınızı veriyor. Yukarı çıktığınızda oda kartınızı okutup tık hemen çıkarken eksik bir bakiyeniz varsa mini barda zaten sensör var. Size diyor ki işte şunu ödemeniz gerekiyor. Gidip gene aynı otomattan işlem yapıyorsunuz. Zaten bunu resepsiyon olarak kaldırmıştık. Ve bu daha da ilerliyordu. Bundan sonraki süreçte otellerin, özellikle şehir otellerinde ciddi dönüşüm olacağı kanısındayım. Bu şu anlama gelmiyor. 5 yıldızlı otellerde bu dönüşüm olacak anlamına gelmiyor. Daha ziyade budget ve orta ve ortanın biraz daha altı otellerde bu dönüşüm artık hızlı bir şekilde. Önceden bu bir hizmet olarak sunuluyordu insanlara. Artık ihtiyaç olarak sunulacak. Bu şekilde ortaya çıkacak ve diğer noktada da robotik dönüşüm sistemi de bence çok hızlı bir şekilde dönüşecek sektör buna. Dönüşmek zorunda, çünkü dönüşmezse ayakta kalma şansı yok.
Peki bir de şu boyut var aslında, turizm için böyle bir rekabet ortamını artıran bu paylaşım ekonomisi, yani başta aklınıza tabii Airbnb geliyor. Bunun gibi uygulamalar birçok aslında turizm sektöründe de değişime sebep olan, yeni rekabet alanları açan gelişmelerdi. Bunlar için neler değişir? Yani Airbnb bundan ne kadar zarar görür? Ya
Yani
da belki bazıları için tercih edilebilir hale mi gelir?
Airbnb, yeni paylaşım ekonomisi için olan taksiler. Yani
Yani
sonuçta işte
aslında bu iş ilk
bunlar
başladığında
için neler falan.
bazı yerlerde, bazı yoraklarda bence bunun biraz sıkıntısını çekecektir. Uber, Airbnb artı paylaşım ekonomisinin diğer portalları. Ama günün sonunda onlar da buna bir çözüm bulacaktır. Ama bu özellikle geçiş sürecinde, yani bu virüsün bir noktaya döndükten sonraki aksiyonunda İnsanlar bence otelleri tercih edecek. Yani Airbnb ve Uber
Hizmet almak için.
da olmayacak. Çünkü kontrolün yapıldığı, eğer ki şunu parantez içerisinde söylemek gerekiyor, Uber veya Airbnb'nin kesinlikle strict, çünkü onların ciddi kuralları var. Bildiğim kadarıyla işte Uber'e üye olmanız için bir sürü testten geçmeniz gerekiyor, bir sürü sağlık raporu almanız gerekiyor, aracınız
Doğru.
belli bir yaş üstü olması gerekiyor gibi gibi gibi. Aynı şekilde Airbnb'de. Bence bunlar kendi içerisinde bunlar da bir işi standarda çevirecek. Ve bu standartizasyonu erken bir şekilde kendileri yaparsa ciddi anlamda müşteri kaybının önüne geçmiş olurlar. Eğer ki bu standartizasyonu yapmazlarsa ve sadece bekleme pozisyonunda kalıp ne oluyor bekleyelim biz de görelim mantığına düşünürlerse bence her zaman sonuçta resmi otoriteler tarafından tanınan, denetlenen ve sürekli bilgi paylaşımı halinde olan oteller ve diğer ulaşım araçları her zaman ön planda olacak.
Harika bir program oldu. Çok fazla da soru var, cevap var ama çok da zamanında uzatmak istemiyoruz. Programımızın konsepti de genelde 45 dakika üzerine. Sonrasında zaten hem YouTube kanalımıza hem de Spotify'da podcast olarak yayınlayacağız. Son olarak senin eklemek istediğin düşüncelerin neler?
Benim eklemek istediğim şu, özellikle emekçi arkadaşlarıma, çalışan arkadaşlarıma şunu söylüyorum. Hiçbir zaman umutsuzluğa kapılmayın. Sonuçta her başlangıcın bir sonu vardır. Yani bu virüs başladı, bunun da bir sonu var. Tarihe dönüp baktığımızda da bunların örneklerini görebiliyoruz. Bunların hikayelerini görebiliyoruz. İşte hatırlarsınız bir İspanyol gribi, bir hep böyle meşhur gündem. Dolaşan belki Wikipedia'da en çok aranan şeydir, İspanyol gribi nedir diye. Herkes gidip bir bakmıştır. Onun öncesine döndüğünüzde Avrupa'yı kasıp kavuran bir veba hikayesi vardı. Biz Türkiye'de toplum olarak bu tarz salgınlarla çok yüzleşmemişiz en azından tarih boyunca. Ama işte Avrupa'da veba, daha İspanyol bu tarz bir sürü şey olduğu için, salgın hastalıkla yüzleştiği için ve bunlardan çok zarar gördüğü için belki bizim işte herkes şey diyor ya sokaktan insanları alamıyoruz. Yani biz toplum olarak bunun ne demek olduğunu aslında çok da bilmiyoruz. Ama bakın bugün Avrupa tık diye hemen en ufak bir açıklamada İtalya dışında Almanya'sı, İsviçre'si tık diye hemen hepsi evlerine geçti. Demek istediğim şu, evde kalalım. Bu süreci mutlaka her başlangıcın bir sonu vardır. Bu da bitecek. Devlet yetkililerimiz ve otoritelerimiz, özellikle Sağlık Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yapıyor. Buradan da tüm sağlık çalışanlarına çok teşekkür ederim. Devlet yetkililerine çok teşekkür ederim. Bu süreci en azından minimum zararla yürütmek ve bitirmek adına çalıştıkları için. Şunu unutmamak lazım. Hepimiz öncelikle sağlık çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Ama ben burada polis arkadaşlarımıza da çok teşekkür ediyorum. Bu süre zarfında daha doğrusu tüm memur çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Çünkü biz evimizdeyiz ama onlar bizim adımıza hala kimisi gişede, kimisi iş yerinde, kimisi işte adliyede sürekli işleri takip ediyorlar. Bizim güvenliğimiz ve huzurumuz için çalışıyorlar. Turizm sektörü genel itibariyle bir kriz olduğunda ilk etkilenen, kriz bittiğinde de ilk yukarı çıkan sektör. O yüzden arkadaşlar böyle 3 ay bir reklam arası verdik gibi düşünsünler. 3 ay 4 ay. 4 ay sonra daha güçlü bir sezonla ön planda olacağımıza eminiz. Buradan ben de şunu söylemek istiyorum Erdem Bey. Aslında bu benim için canlı olarak yapacağım son yayın oldu. Çünkü şöyle bir taraftan şu an Meksika'yla bir yarım saat sonra telekonferansımız var. Daha doğrusu Zoom üzerinden bir görüşmemiz var, toplantımız var. O saat farkını ayarlayamadığımız için sürekli hep ötelendi. Dedik krizi en azından ülkelere minimum zararla atlattırmak için biz canlı yayın daha çok ülkelerin yanında olalım dedik. O yüzden de arkadaşlara çok selamımı iletiyorum. Size de çok teşekkür ediyorum hem Aysun Hanım hem çok keyifli bir sohbet oldu.
Biz çok teşekkür ediyoruz. Seni dinlemek isteyenler her zaman bizim kanalda yayın olacağı için açıp tekrar izleyebilirler Bulut Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Hem turizme bugüne kadarki yaptığın katkılar ama asıl bundan sonrası çok önemli. Senin gibi bu konunun uzmanı, tutkulu, dinamik ve vizyoner turizmcilerin de geleceği şekillendirmede vereceği katkı çok önemli. Ondan dolayı sağ ol, var ol Bulut Hocam. Teşekkür çok ediyorum. İyi akşamlar diliyoruz. Herkese selamlar.
Çok sağ olun. Teşekkür ederiz.
Evet, Bulut Bağcılar'daydı. Gerçekten katılımcısı da yüksek bir program oldu. Turizm sektörüyle ilgili konuştu bizlerle. Önemli bir konuktu. Teknoloji sosyoloji sohbetlerine teşekkür ediyoruz katıldığı için. Kaldığımız yerden çarşamba devam edeceğiz. Çarşamba açıyla kentleşme konuşacağız.
Kendi kendimize
öz sohbet yapacağız. Çarşamba tekrar bekliyoruz. Cuma günde yine bir diyetisyen konumuz olacak. Uzman diyetisyen Merve Tığlı bizlerle olacak. Özellikle bu dönemdeki sağlıklı yaşamı nasıl yapacağız ona hep beraber bakacağız. Teşekkür ediyoruz.
Ben de teşekkür ederim. Çarşamba görüşmek üzere. İyi akşamlar.
İyi akşamlar.
Müzik